Tunus'tan sonra Mısır'da da halkın sokaklara dökülmesi ve Ürdün'de Kral Abdullah'ın hükümeti görevden alması Orta Doğu'da siyasi krizler meydana getirdi. Bu konuda düşünceniz nedir? Geçen hafta da açıklamıştım. Bu olayların arkasında bir gücün olması kaçınılmazdır. Böylesi halk hareketlerinin lidersiz, arkasında büyük bir güç olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bir diktatöre karşı hiçbir yere güvenmeyen 3-5 insanın sokağa çıkması mümkün değildir. Ben bu işin arkasında Amerika olduğunu düşünüyorum. Peki neden Amerika bunu yapıyor? Büyük Orta Doğu projesinin gereği olarak bunu yapıyor. Orta Doğu'da zaten İslami gelişmeler vardı. 20-30 sene içerisinde zaten kendisi patlayacaktı. Amerika kendisi patlatmak istedi. Böylece istediği şekilde yön verecek. Hareket daha güçlenmemişken, 20-30 sene içerisinde hareketler daha da güçlenecekti. Eğer daha da güçlenirse ve o hareketler patlatırsa, o zaman gerçek bir İslam inkılabı olur. Öyle olmasın diye, öyle olmasın diye kendisi patlattı. Bir takım güçleri devreye soktu. Sendikalar, partiler vesaire bir takım insanları devreye soktu. Ve bu şekilde bir hareket başlattı. Yoksa Tunus gibi, Mısır gibi, Suriye gibi, Ürdün gibi, Yemen gibi memleketlerde halkın sokağa çıkması mümkün değil. Buraları bilenler beni anlar. Böyle bir şey olamaz. Buralarda insanlar bir akrabası hapse atılsa gidip de soramıyor bile. Soranı da hapse atıyorlar. Memleketler böyle memleketler bu. Konuştuğumuz memleketler. Buralarda insanlar 3-5 kişi demek ki anlaşacak ve sokağa çıkacak, öyle mi? Böyle bir şey mümkün değil. Ve ordu neden ezmiyor bunları? Hadi diyelim ki insanlar çıktı. Ordu neden ezmiyor? Dün Tunus liderinin, diktatörünün emrinde olan satılmış ordu, uşaklık yapan ordu bugün neden liderinin emrinden çıktı? Ne gördü de acaba? Belli ki daha büyük bir güç var arkasında, onu görüyor. Oradan talimat geliyor. Karışmayacaksınız deniliyor. Mısır ordusu, Mısır ordusunun Amerikan güdümünde olduğunu herkes bilir. Mısır ordusu daha düne kadar Hüsnü Mübarek'in emrindeydi güya. Bugün liderini korumuyor. Bu normal geliyor mu size? Hani 3-5 kişiyken hemen bunlar toplayıp işi bitirebilirlerdi. Bu kadar büyümeden. Neden sessiz kaldı ordu? Hatta ordu destekledi alenen yani. Askerler gitti halkın arasına karıştı, beraber desteklediler. Bu işte bir iş yok mu? Bu kendi kendine mi oluyor? Müslümanlar saf olmamalı. Gerçeği görebilmeli. Ferasetli, basiretli olmalı. Bazıları şöyle yorumluyor. İşte bu halkın isyanıdır. Evet, halkın bir isyanı var. Ama bu kıvılcım nasıl başladı? Ben onu sorguluyorum. Daha evvel de halk yine sevmezdi rejimi. Neden daha evvel sokağa çıkamıyordu? Neden eskiden ordu eziyordu tanklarla, toplarla? Neden bugün yapmıyor? Ben bunu sorguluyorum. Yoksa halk tabii ki isyanlar da olabilir, tamam. Sağcısı, solcusu, Müslümanı, hepsi beraber. Evet, hepsinin beraber olması bir şey ifade ediyor. Yani diktatörlükten yılmışlık var, doğru. Ama bu kıvılcım nasıl başladı? Daha evvel de vardı. Neden daha evvel böyle olmadı? Mesele şudur. Önce biz projeyi bir anlayalım. Bunun perde arkasındaki güçleri bir görelim. Ondan sonra oradaki kardeşlerimize gene dua ederiz. Önce bir projeyi görelim. Büyük Orta Doğu projesi Afrika'yı da içine alan, dünyanın birçok yerini içine alan bir projedir. Sadece Irak'ı, Afganistan'ı değil. Büyük Orta Doğu projesi aslında bütün dünyayı içine alan bir proje. Ve bu proje neydi? Ilımlı İslam olabilmesi için ılımlı laiklik. Özeti bu. Laiklik de ılımlı hale gelecek. Demokrasi biraz yerleştirilecek. Böylece onlar ılımlı olunca Müslümanlar da ılımlı olacaklar. Uyuyacaklar. Onların medeniyetini kabul edecekler. Sorun kalmayacak. Her iki taraf da ılımlı olunca kimin işine yarar? Hakim güçlerin işine yarar. Kim hakimse muhaliflerinin ılımlı olmasını ister. Kim hakimse muhaliflerinin ılımlı olması onun işine gelir. Dolayısıyla kendisi de ılımlı olmuş gibi davranacak. Böylece muhalifler de ılımlı hale gelecek. Ve böylece Amerikan saltanatı devam edecek. Bir firavun gidecek başka bir firavun. Ama daha ılımlı. Daha iyi kandıran bir firavun gelecek. Eğer hareketi tamamen oradaki mesela Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslümin hareketi başlatmış olsa ben böyle söylemem. Hareketin lideri yok. Böyle bir şey normal mi? Ben anlayamıyorum. Bu televizyonlarda konuşan yorumcuların, gazetecilerin yazılarını anlayamıyorum. Bu kadar ferasetsizliği, basiretsizliği anlayamıyorum. Böyle bir olayın arkasında büyük gücün, dünyanın patronunun olduğunu görememelerini anlayamıyorum. Dünyanın patronu var mı? Var. Bu patronun bu işte hiçbir müdahalesi olmadığını düşünmek saflıktır. Peki Amerika ne yapmak istiyor o zaman? Neden kendi adamı Hüsnü Mübarek'i deviriyor? Türkiye'de yapılan aynısı orada yapılıyor. Türkiye'de de Ergenekoncular içeriye atıldı. Onlar da kendi adamıydı zamanında. Onlarla da diyaloğu vardı eskiden. Ama katıydılar. Katı laiklik taraftarı onlar. Oradakiler de öyle. Diktatör adamlar. Amerika nasıl ki buradaki katıları götürdü, ılımlıları getirdi. Aynısını orada yapıyor şu anda. Buradaki yumuşak oldu. Çünkü Türkiye'de biraz daha demokrasi vardı oraya nispetle. Biraz daha vardı. Burada yumuşak olabildi. Seçim yoluyla. Bir hükümet desteklendi. Bir parti desteklendi. Desteklendi. Reklam yapıldı. Tek başına başa getirildi. Ilımlı İslamcı bir parti ya da ılımlı bir parti diyelim. Ondan sonra diğerleri de mahkeme yoluyla içeriye atıldı. Onların da kasetleri, bilmem neleri, balyozcuların, ergenekoncuların, bilmem necilerin her türlü fotoğrafları, kasetleri vesaire hep hazırlandı. Bu şekilde onların işi bitirildi ya da zayıflatıldı diyelim. Buradan bu iş böyle olabildi, olurdu. Öyle yaptı Amerika. Büyük bir olay meydana getirmeden yaptı. Çünkü Türkiye, Orta Doğu'ya ve hatta Afrika'ya örnek yapılmak isteniliyor. Geçmişte Osmanlı'nın olan 36 devlet, Osmanlı toprakları, 24 milyon kilometre karelik Osmanlı toprakları için Türkiye model yapılıyor. Bunun için Türkiye'nin güçlü kalması lazımdı. Böyle bir halk hareketiyle filan olsaydı buradaki olmazdı. Türkiye zayıflamış olurdu. O zaman Türkiye abi olamaz Orta Doğu'ya, Mısır'a, Afrika'ya abi olamaz. Abi olabilmesi için Türkiye'nin buradaki PKK olaylarının da azaltılması lazım. Bu kadar iç sorun yaşayan bir Türkiye başka milletlere model ülke olamaz. %60-70 enflasyon olan bir Türkiye, Orta Doğu'ya örnek olamaz. O yüzden Türkiye'nin ekonomisi düzeltildi. Şu anda enflasyon %7-8 civarında. 1969'dan beri bu kadar enflasyon düşmemiştir. Türkiye tarihi son 45 senenin aşağı yukarı en düşük enflasyonu şu anda. Bu Türkiye'nin model ülke olabilmesi için güçlendirilmesi gerekiyor. Yoksa istedikleri anda tekrar enflasyonu patlatırlar yani. Çok kolay yani. Güçlü adam için çok kolay. Yani Türkiye'ye bir mesela bir laf söylese Amerika, Türkiye'de her şey fırlar yani. O kadar yani, zor değil. Güçlü olmak önemli olan. Güçlü olursanız bunlar çok kolay. İstediğin ülkeyi kalkındırıyorsun, istediğini düşürüyorsun. İstediğin hükümeti destekliyorsun, istediğini köstekliyorsun. Ve Mısır ordusu. Şimdi mesela küçük bir devlet bu oyunu yapmaya kalksa, Mısır ordusu, Mısır generalleri sen kimsin der, kabul etmez. Ama Amerika olunca karşısında tamam diyor. Güçlü olunca satın almak kolay oluyor. Türkiye'de yapılanın aynısı oralarda yapılıyor. Oralarda sesli gürültülü yapılmış oldu. Türkiye'deki biraz sessiz oldu. Bakın Türkiye'de bile bu kadar direndiler Ergenekoncular. Türkiye'de bile bu kadar direniyorlar. Mehmet Haberal'ı 2 yıldan beri adamlar mahkemeye daha çıkaramadılar. Demek kolay değilmiş yani. Kolay değil yani. Bu kadar bu işin arkasında Amerika desteği olduğu halde, Amerika eski dostlarını sattığı halde, Saddam'ı sattığı gibi, idam ettiği gibi, şimdi Hüsnü'yü sattığı gibi, buradakileri de sattı. Amerika'nın dostluğuna güvenilmez, Amerika'ya güvenilmez demişti Ecevit. Doğru söylemiştim. Amerika hep satar. 30-40 yılda birbirlerini satar. Getireceği adamı 20-30 yıllığına getiriyor. Sonradan işini bitiriyor. Kullanıyor, atıyor. Kullanıyor, atıyor. Çünkü artık halk ondan nefret etmeye başlayınca onun işini bitiriyor. Başkasını getiriyor. Çünkü artık o adamla halkı zapt edemez. Mecburen bunu yapması lazım. Özetle şu yani. Burada yapılanın daha seslisi Tunus'ta, Cezayir'de, Yemen'de, Mısır'da, Ürdün'de yapılıyor. Direkt olarak Mısır'da yapılamazdı. O yüzden önce Tunus'ta başlatıldı. Mısır büyük devlet. Orada direkt gücü yetmez. Tunus'ta başladı. Domino etkisi dedikleri olay. Onun etkisiyle Mısır'da hareket daha kuvvetle başladı. Daha kuvvetli başlayabilmesi için önce Tunus'ta başlatılması lazımdı. Direkt Mısır'da başlatılamazdı, zayıf olurdu. Direkt orada başlasaydı zayıf olurdu. O yüzden önce Tunus'ta başlatıldı. Sonra Mısır'a geçti. Mısır'da güçlü bir şekilde çıkması lazımdı hareketin ortaya. Yoksa başaramazdı. Şimdi diğerleri, Cezayir, Suriye, Ürdün falan, Yemen, bunlarda bu kadar büyük bir devrim görüntüsünde bir şey olmayabilir. Çünkü bunlar zaten bunlar mesajı aldılar. Tunus'tan ve Mısır'dan gereken mesajı aldılar. Bunlar zaten denileni artık yapmak zorundalar. Yapacaklar. Söz verdi Suriye, Ürdün, sözünü verdi zaten. Dolayısıyla buralarda çok büyük bir hareket olmayabilir. Zaten bunlar dersini aldı. Şimdi bu durumda Müslümanlar bunu desteklemesin mi? Bu ayrı bir olay. Müslümanlar bu Firavun'un gitmesini istemesin mi? Tabii ki isteyeceğiz. O ayrı bir olay. Benim sözümü bazılar geçen hafta bazılar yanlış anlamış. Yani bu hareketleri desteklemeyelim mi? Ben ondan bahsetmedim. Ben projeden bahsettim. Proje bu. Ama siz bu projenin içine girersiniz. Amerika bu projeyi yaptıysa, buralara demokrasi getirmek zorunda kalmış demek ki. Yoksa keyfinden de bunu yapmış değil. 80-90 yıldır diktatörlükle idare etti. Bugüne kadar işini halletti bu diktatörler sayesinde. İşini halletti. Artık patlayacak. 20-30 sene içerisinde büyük gelişmeler olabilirdi. Bunu durdurmak için kendisi patlattı. Ve zaten devrim yaptınız, daha ne istiyorsunuz yani? Demiş oluyor. Zaten her şey istediğiniz gibi olacak bundan sonra. Baskı olmayacak, özgürlük olacak. Ve Müslüman cemaatlere de biraz yetki verecek yönetimde. Beraber olacaklar. Ama tabii ki en önde onlar olmayacak gene. En önde gene aslında Müslüman insanlar olmayacak. Gene çok bir şey değişmeyecek. AKP Türkiye'ye geldi. Türkiye'de yollar mı değişti? Kılık kıyafet mi değişti? İçki fabrikaları mı kapandı? Fuhuşhaneler mi kapandı? Okuldaki eğitim mi değişti? Ne değişti? Aslında bir şey değişmedi. Pratikte bir şey değişmedi. Bir şey değişti mi hayatınızda, pratikte, çarşınızda, okulunuzda, televizyonunuzda, evinizde bir şey değişti mi? Taktik bu. Aslında bir şey değişmiyor ama çok şey değişmiş gibi bir hava estiriliyor. Orada da aynısı yapılacak. Ha, bu durumda yani desteklemeyelim mi? Anlatıyorum. Ben projeyi söyledim. Müslüman projeyi anlasın. Bu proje Müslümanları uyutma projesidir. Devrim yaptınız demiş oluyorlar. Aslında devrim mevrim yok ortada. Devrim yaptınız demiş oluyorlar. Yine sonuçta bir firavun gidecek, başka bir firavun gelecek. Ama daha ılımlı. Ve belki Müslümanlar da o hükümette rol alacaklar. Cemaatler yani. Onlar da rol alacaklar. Ama aslında yine Amerika kendi düzenini devam ettirecek. Bu onun hesabı. Ama Müslümanlar akıllı davranır da bu ılımlı laiklikten istifade edip ılımlı Müslüman olmazlarsa, ılımlı Müslüman olmadan gerçek Müslüman kalarak Amerikan medeniyetini reddeden ve İslam medeniyetini isteyen gerçek Müslümanlar, Rabbaniler olarak kalarak ılımlı laiklikten istifade ederlerse karlı çıkarlar. Bu yönden desteklenebilir. Bu zalim defolsun gitsin, bu zalimler, bütün Orta Doğu'daki defolsun gitsin, yerine biraz daha ılımlılar gelirse, hiç olmasa belki biraz rahat faaliyet yapılır gibi düşünüyorlar Müslümanlar. Olabilir, doğru da olabilir. Ama şunu da bilelim ki, siz biraz daha rahat faaliyet yaparken halk biraz daha uyuyacaktır. Halkı uyutmaları kolay olacaktır. Bir sürü tarikat ve cemaat zaten buna müsait bir yapıdadır. Zaten buna müsaittirler şu anda. Zaten bunlar yeni değil. Zaten bunlar 100 yıldan beri ılımlıdırlar. Ve ılımlıları çoğaltmak istiyor Amerika. Ben diyorum ki oyunu bilelim. Gene Müslüman kardeşlerimizi gene destekleyelim. Gene bu firavunların gitmesinden memnun olalım. O yumuşak, daha ılımlı ortam yine bizim daha çok işimize gelebilir. Ama kullanırsak, biz ılımlı Müslüman olmazsak, bundan istifade edersek karlı çıkarız. Yoksa biz de oyunu anlamaz da her şey güzel oldu, sanki İslam hakim oldu zannedersek, biz de ılımlı Müslüman olursak Amerika karlı çıkar bu işten. O Müslümanları desteklemek ayrı bir olaydır. Oyunu anlamak ayrı bir olaydır. Ben oyunu anlattım geçen hafta. Bu nokta üzerinde durmaya gerek görmemiştim. Yani zaten Firavun olduğu belli. Elbette ki onların devrilmesi beni mutlu eder. Ben bunu anlatmaya gerek görmedim. Ama baktım bazıları anlamamışlar. Yani bunun arkasında Amerika varsa, o zaman mesela diyelim ki Mısır'da Müslüman kardeşler cemaati mesela neden katılıyor? Onlar da oyunu bilir ama istifade etmek ister bu projeden, içinde yer almak ister, güçlenmek için bunu fırsat olarak kullanmak ister. O da kendince bir strateji takip eder. O ayrı bir meseledir. O oyunu bilmediğinden değildir. Şu anda kesinlikle Amerika'yla pazarlıklar yapılmaktadır. Hüsnü Gayri Mübarek'in adamlarıyla ordu vesaire vesaire, hatta İhvan-ı Müslümin şu anda pazarlık yapıyorlardır. Yani bunda daha doğal ne olabilir? Yani İhvan'ın işin içinde olması başka bir şey. İşin başında olması başka bir şey. İhvan işin başında değil. Hatta İhvan-ı Müslümin ilk gün hiç katılmadı bile. Hiç lafı bile yoktu İhvan'ın. Bir gün iki gün lafı olmadı. Baktı. Sanıyorum İhvan baktı. Ne olacak? Ordu ne yapacak? Eğer ordu sessiz kalırsa belli ki ordu Amerika ile anlaşmış. Bu diktatörün devrilmesine karar verilmiş. Öyle de oldu. Baktı ki ordu seslenmiyor. Anladı İhvan. Onlar da katılmaya başladılar. Ve yine de önde gitmiyorlar. Yani orada en güçlü teşkilat onlar. Normalde önde de gidebilirler. Ama herkes katılsın diye öne çıkmıyorlar. Dinlisi, dinsizliği hepsi katılsın diye öne çıkmıyor İhvan. Ama bunun sonunda hani İhvan'ın ağırlıkta olduğu bir hükümet mi kurulacak? Zannetmiyorum. Olsa olsa Türkiye'dekine benzer ılımlı bir hükümet kurulacaktır. Gene laiklik devam edecektir orada da. Ve Müslümanların ağzına bir parmak bal sürülecektir. Hedef budur, oyun budur ama bunu Müslümanlar yutmaz. Daha fazlasını alır. İnşallah öyle olur. Ama ben oyunu açıklıyorum. Yani mesele şu. Bu böyle bir hareketin arkasında hiç kimsenin olmaması düşünülemez. Bu kadar basit. Ve Türkiye'nin başbakanı nasıl konuştu o gün mesela iki gün önce? Bakın Türkiye'nin model yapıldığını ben yıllardır söylüyorum. İşte Tunus'ta da Raşid Gannouchi ben Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyorum dedi. Mısır'da da herkes Tayyip Tayyip diye bağırdı. Şu anda Tayyip Erdoğan Suriye'de, Mısır'da, Tunus'ta bilmem nerede adaylığını koysa birinci parti çıkar. Bu kasıtlı yapıldı. Van Münitler falan hep bunlar için. Amerika artık kendisi çok konuşmayacak. Türkiye'yi konuşturacak. Başbakan konuştu. Amerika bile bu kadar net ve sert konuşmamıştı 3 gün evvel. Dün biraz sertleşti Amerika. Belli ki arkasında Amerika var. Tavrını koydu Amerika dün. Biz dedi, adını hatırlamıyorum bir yetkili. Biz bugün diyorsak bugün olacak dedi. O lafı duydunuz mu bilmiyorum. Bugün diyorsak bugün olacak dedi. Buna demek o diyormuş yani. Bundan evvel Tayyip Erdoğan burada ne dedi? Bir başbakan gibi konuşmadı aslında. Bir başbakan böyle konuşmaz. Bir başka devletin iç işlerine böyle karışmaz. Halkın sesine kulak ver. Yani defol git. Türkçesi bu söylediğinin. Eğer kesin olarak Hüsnü Mübarek'in kaleminin kırıldığını bilmese, kesinlikle bir başbakan böyle konuşmaz. Çünkü iki devletin arasını açıyorsun sen. Yani sen Türkiye'yi temsil ediyorsun, ondan sonra böyle rastgele bir normal bir insan gibi konuşuyorsun. Sen Türkiye'yi temsil ediyorsun, sen böyle halkın sesine kulak ver, defol git yani diyemezsin ki, sen başbakan gibi konuşmuyorsun ki. Başbakan, Amerika bile nasıl konuştu? Obama bile dedi ki, barışçıl yollarla çözülmesini öneriyoruz. Amerika bile böyle konuşuyor. Türkiye Başbakanı defol git diyor, yani Türkçesi bu. Amerika Türkiye'yi konuşturuyor artık. Türkiye'nin zaten rolü bu. Orta Doğu'ya abi yapıldı. Ve ne dedi başbakan o gün? Biz dedi Orta Doğu'yu tribünlerden seyredecek bir ülke değiliz. Biz sahaya ineriz yani. Yani bu bir iç mesele. Bir devletin iç meselesi bu. Tribünlerden tabii ki seyretmek zorundasın. Yani çok garip bir laf. Tribünlerden seyredemeyiz. Yani senin meselen değil ki bu. Resmi olarak bakarsak yani. Tabii ki bizi alakadar eder de, hani resmi olarak bakarsanız, bir devlet başka bir devlete karışmaz. Sen bal gibi de tribünlerde seyretmek zorundasın normal şartlarda. Arkanda bir güç var diye sen böyle konuşuyorsun aslında. Yoksa Türkiye bugüne kadar neden böyle her şeye müdahale edemiyordu? One minute diyemiyordu. Türkiye'ye bir rol verildi. Efendim bu Türk hükümetinin kendi başarısı olamaz mı? Bakın, saf olmaya gerek yok. Amerika şu anda bu hükümetten rahatsız olsa, 2 ayda işini bitirir yani. Generallere bir göz kırpar. Çok darbeci general var bizden. Göz kırpmadığı halde bir sürü planlar yapmışlar. Balyozlar, şunlar bunlar, göz kırpılmadığı halde. Amerika bunlara göz kırpsa, bunlar 100 tane plan yapar, darbe yaparlardı. Tank elinde, top elinde adamın. Ne yapacak hükümet? Hadise bu. Madem ki böyle bir şey yapılmıyor, demek ki bir rol verilmiş, asker bir şey yapamıyor. Asker normalde bazıları, hepsini kastetmiyorum tabii, nefret etse bile hükümetten bir şey yapamıyor. Evvelden niye yapıyordu? Niye şimdi yapamıyor? Çünkü Türkiye, Orta Doğu'ya model ülke yapılacak. Güçlendiriliyor. Ekonomisi de, her şey de güçlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin rolü gereğince Türkiye'yi Amerika korumak zorunda. Türkiye'nin bu pozisyonunu koruyor. Kimseye bir şey yaptırtmıyor. Türkiye güçlü olması lazım. Bu projenin gereğince, bizi sevdiği için değil tabii ki. Projenin gereği. Müslümanlar dünyanın bir patronu olduğunu unutmasınlar. Dünyanın bir patronu var ve böylesi büyük olaylar o patrondan izinsiz olmaz. Bir fabrikada patrondan izinsiz büyük olaylar olmaz. Haber mutlaka vardır. İstihbaratı yok mu adamın? Yani çok komik yani. Bunun böyle halk hareketi olduğuna inanmak çok komik yani. Güya Facebook'tan gençler birbirleriyle konuşmuşlar. İnsanı güldürmeyin ya. Güldürmeyin insanı. Facebook dediğin internet sonuçta devletin elinde. Kapatıverir istese. Bu yani 2 saatte mi oldu bu haberleşmeler? Facebook'tan hemen sokağa çıkalım dediler. Hep çıktılar. Herkes birbirine güvendi. Ölümüne. Ya böyle saçmalık olur mu? Kim kime güvenir Facebook'tan? Kendi canını ortaya koyar. Bu Facebook devletin elinde değil mi? Niye kapatmadı? Bir arkadaş dedi ki, hocam peki İran devrimi nasıl açıklayacağız? Fesubhanallah. İran'la bu bir mi? İran'da 100 yıldan beri çalışmalar var. 200 bin tane molla yetiştirmiş adamlar. Bir itaat anlayışı var, bir lider var. teşkilat var ve yıllarca sürmüş bir hareket var. 60'lardan itibaren bir sürü şehitler verilmiş. En son 77'den sonra, son 2 sene 77-79 arasında 10 binlerce, toplam 150 bin şehit verilmiş. İşte gerçek devrim öyle olur. Burada 2 günde birdenbire ortaya çıkıverdi herkes. Kimi sağcı, kimi solcu, kimi dinsiz, kimi bilmem ne. Bir araya geldiler. Bir şeyler, yani bu kendi kendine olamaz. Böyle bir şey yok. Bu hayal. Efendim işte halklar burasına gelmişti. Tamam. Halklar, ben de biliyorum halkın burasında olduğunu. Ama kıvılcımı kim çaktı? Ben onu sorguluyorum. Kıvılcımı kim çaktı? Kendi kendine olamaz. Büyük Orta Doğu projesi var mı? Var. Bu projeye göre bu bölgede ılımlı, laik, ılımlı Müslüman devletler kurulacak mı? Proje bu. Kurulacak. Bu yapılan da o. Bundan sonra gelecek olan daha ılımlı bir devlet yapısı. Müslümanları daha çok uyutan. Ha, Müslümanlar uyumazsa, istifade ederse bu oyundan güzel olur. İhvan da bunu yapmaya çalışıyor. Mutlaka biliyordur oyunu yani. Ama ya şu zalimden bir kurtulalım hele. Öncelik olarak buna öncelik veriyor. Sonrasında da elbette daha iyi olacaktır. Yani bundan daha kötü olmayacaktır. O yönden desteklemek lazım. Ama oyunu da bilmek lazım. Bilmezsek bu oltayı yutarız. Ilımlı Müslümanlar haline geliriz. Onlar ılımlı bir devlet kurunca biz de bu oyunu yutarız. Kaybederiz. Oyunu yutmayalım ama istifade edelim. Benim söylediğim bu. 1950'den evvel Türkiye'de Arapça ezan kaldırıldı, Türkçe ezan konuldu. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye Türkçe ezan getirdiler. 50'de Adnan Menderes geldi, tekrar Arapçaya çevirdi. O zaman da Celal Bayar Cumhurbaşkanı. İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker, gazeteci, Celal Bayar'a sormuş. Demiş ki, benim kayınbabam İsmet İnönü Türkçe ezanını koymuştu. Sen geldin. Yani Adnan Menderes Arapça ezana çevirdi. Sen de tasdik ettin. Cumhurbaşkanı olarak tasdik ettin. Neden yani? Demiş ki Celal Bayar, anlatırlar yani bu şekilde. Bir misal vermiş. Bir barajı misal vermiş. Demiş ki barajın önünde su birikmişti. Kapı patlayacaktı. Barajın kapısı patlamak üzereydi. Ben de kenarlarından drenaj kanalları açtırdım. Su oradan gitti ve baraj kurtuldu. Anladınız mı? Yani diyor ben geldiğimde baktım ki millet patlayacak. Yani ben baktım bunlar derdi ne ki yani? Bunlar ne istiyor? Niye ezan Arapça değil? Alın size Arapça ezan. Zaten anladığınız yok, zaten yok. Ha Tanrı uludur, ha Allahu Ekber. Zaten anlamıyorsunuz ki. İstediğiniz bu kadarcık mı? Bu kadarcık. Alın size Arapça ezan. Dedim ve millet sakinleşti. Baraj kurtuldu. Yani sistem kurtuldu. Şimdi aynısını yapıyor Amerika. Türkiye'deki Arapça ezan meselesi. Şu anda yapılan şey bu. Zaten bir gelişme var Orta Doğu'da. Zaten halkların nefreti de var diktatörlerden artık. Eskisi gibi değil. Eskiden diktatörlükle idare etmek mümkündü. Artık olmuyor. İnternet var, her türlü televizyon var, falan var filan var. Hatta El Cezire televizyonu bilen bu amaçla kurdurulmuş olabilir. Olabilir. El Cezire bile sürekli olarak bu şekilde yayınlar yapıyor. Kötü mü ediyor? Mesele o değil. Ben projeyi anlatıyorum. Orta Doğu'yu ayaklandırmak için, diktatörleri devirebilmek için El Cezire'ye bir rol yüklenmiştir. Açıklamasın, yayınlamasın mı? Yayınlasın efendim. Ben projeyi anlatıyorum. Adamların her tarafa adamların yerleştirdiklerini anlatıyorum. Büyük devlet olmak budur. Bunu gerektirir. Mecbursun bunu yapmaya. Evvelen Osmanlı da böyle büyük devletti. O da böyle her türlü operasyon başarabiliyordu. Yani Osmanlı krallara talimat veriyordu. Gelirim diyordu. Kafamı bozmayın diyordu. Kanuni Fransa'ya emir veriyordu. Kaldırın şu dansı, gelirim yanınıza diyordu. Büyük devlet böyle olur. Şimdi biz küçük devlet olunca şu anda bu psikolojiyi anlayamıyoruz. 90 yıldır, belki de 200 yıldır diyelim, bu psikolojiyi kaybetmişiz. Biz büyük devlettik. Bunu kaybetmişiz. O yüzden anlayamıyoruz. Yani fakir zenginin bakışını anlamaz. Zengin olmak lazım. O bakışı kapabilmek için zengin olmak lazım. Fakirsen zengin gibi böyle tepeden bakıp bu böyle olacak diyemezsin yani. Gücüne göre. Orta Doğu'da şu anda drenaj kanalları açılıyor. Barajı kurtarmak için. Kötü mü olur? Kullanırsak iyi olur. Mesela Arapça ezan eğer bizi kandırmazsa, Arapça ezanla biz kanmazsak, İslam devleti olduğu zannetmezsek iyidir. Arapça ezan olması. Ama İslam oldu, her şey tamam zannedersek o zaman kötüdür. Yine bize bakıyor yani. Dolayısıyla bunu anlatması lazım bütün Müslümanların her tarafta. Bu oyun, bu bir oyun. Bundan bizim istifade etmemiz buna bağlı. Anlamamıza ve anlatmamıza bağlı. Sözlerimi oradaki Müslüman insanların halk hareketini desteklememek şeklinde anlamayın. Belki ben de orada olsam ben de giderdim Tahrir Meydanı'na. O ayrı bir şey. Ama oyunu bilelim. Halkın da talepleri yok mu? Doğrudur, vardır. Halk da patlamış, burasına gelmiş değil mi? Doğrudur. O da olabilir. Ama bu halk niye iki ay evvel böyle sokağa çıkmıyordu? İki ayda mı patladı yani? Ben onu anlatıyorum. Kıvılcımı kim çaktı?